Hayır hocam,
ve
ulul emri minkümü peygamberin atadığı, işaret ettiği olarak değil de ümmetin içerisinden o değerlere sahip, yani iman, zaten iman edenler sizden diyor ya.
Evet.
Mümin, Kur'an ve sünnete uygun icraat yapan.
Evet.
Ama belki yöntem olarak seçimle iş başına gelen,
evet,
emirler de kastedilmiş olabilir mi?
Mümkün. Böyle bir itiraz.
Cenazetun fi şeyin ferduhu ilallah. Hani orada bir meselenin götürülme merciği Allah ve Resulü olarak zaten belirlenmiş.
Evet.
Ama ulul emir için böyle bir meseleleri götürün, onun verdiği hükümler aynı Allah ve Resulü'nün hükmü gibi geçerlidir şeklinde bir anlamaya müsait
bir olabilir. Durum. Böyle bir itiraz yapılabilir. Evet. İlmi bir itirazdır.
Değil diye böyle bir,
evet,
değerlendirme olabilir.
Olabilir. İlmidir. Konuşulabilir. Konuşmaya değer tarafı vardır. Şükrü Hocam konuştu şu anda. Şükrü Hocamız sağlık ve afiyet için bir selavat getirelim önce.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Kur'an-ı Kerim'in önce bir dil disiplini var. Ayet-i Kerime'ye dil disiplini açısından önce bakalım. Ve bu dil disiplini açısından delilimizi de Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin tefsir dünyasının otoritelerinden olan Fahrettin Razi'nin Tefsir-i Kebir'inden bakalım. Kur'an-ı Kerim'in dil disiplini olarak önce. Fahrettin Razi rahmetlik bu ayetin tefsirinde ve eti'ullaha ve eti'ur rasule ve ulul emri minküm diziliminden yola çıkarak der ki burada üç tane itaat makamı var. Üçüncü itaat makamı vav atfıyla peygambere bağlanmış. Peygamberden önce ise Allah'a bağlanmış. Dolayısıyla bu dizilim dil kuralı açısından bize icbar eder ki ve ulul emri minkümden kastedilen kişilerin de peygamber gibi masum olması gerekir. Okumuş musunuz tefsir gibi?
Aynen böyle dediğin gibi.
Eğer okumadıysanız okumanızı istirham ediyorum. Dil kuralı açısından inceliyor. Dil kuralı açısından diyor. Ve ulul emri minkümün mutlak manada masum olması gerekir. Üstad bu cümleyi kurduktan ve noktayı koyduktan sonra şöyle söylüyor. Fakat biz ehli sünnet vel cemaate göre peygamberlerden başka masum kimse olmadığından dolayı bu ve ulul emri minkümden kasıt kişilerin kim olduğunu tevil etmemiz lazımdır. Ve ondan sonra tevile geçer. Tevil ederken de der ki benim ümmetim batıl üzere ittifak etmez. Hadisini getirerek diyor ki ümmetin ittifakla seçerek başa getirdiği ve onun da kendi yanına ehli hal vel akt olarak alıp oluşturduğu meclisinin müttefakun aleyh kararı masumdur. Yani kişi masum değil de ehli hal vel akt meclisinin müttefakun aleyh bir kararı vardıkları zaman o karar masumdur diyor. Dolayısıyla bu ayeti böylece halletmiş oluruz diyor. Burayı irdeleyebilir miyiz? Şimdi ehli hal vel akt meclisi parçalardan oluşan bir olgudur değil mi? Ehli hal vel akt meclisi parçalardan oluşuyor. Hangi parçalardan oluşuyor? İsa, Osman, Mehmet, Şükrü, Şahin, Mustafa parçalarından oluşuyor. Doğru mu? Bu parçaların her biri tek başına günah işleyebilir mi?
İşleyebilir.
Günah işleyebilir. Günah işleyebilirlerden oluşan bütün de günah işleyebilir. Doğru mu değil mi?
Doğru.
Ehli hal vel akt meclisinin müttefakun aleyh olarak bir karara varsalar bile o kararın da yanlış olması mümkün müdür?
Mümkündür.
Mümkündür. otomatikmen Fahrettin Razi'nin teorisi ne oluyor? Çürüyor. Nihayet tarih bize şehadet ediyor ki gerek birinci halife dönemi olsun, gerek ikinci halife dönemi olsun, ehli hal vel akt meclisi müttefakun aleyh bir karar alırlar. Mesela tarih kitaplarında çok meşhurdur, okumanızı istirham ederim. Hazreti Ömer İbni Hattab'dan rivayet edilir. Mecliste bir karar alıyorlar. Hazreti Ömer diyor ki hele durun ben bunu bir de şeye sorayım. Ali'ye sorayım diyor. Gidiyor Hazreti Ali meclisin aldığı kararın aksine bir şey söylüyor. Hazreti Ömer ne diyor? Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Bu ne anlama geliyor? Ehli hal vel akt meclisinin müttefakun aleyh olarak aldığı karar yanlış. Tek başına Ali'nin söylediği şey doğru. Bunu o günün halifesi tasdik ediyor. Ve gidiyor halife kendi oluşturduğu o meclisin kararına rağmen Hazreti Ali'nin görüşüyle amel ediyor. Mesela meşhur bir tanesi şeydir. Bir hanımefendi erken doğum yapar. Yedi ay üzerine doğum yapar. Kocası şüphelenir. Meclisini toplar. Hanımefendi hakkında şey icra etmek isterler. Rejim. Hükmünü icra etmek isterler. Hazreti Ömer der ki durun ben gideyim de Ali'ye danışayım. İmam Ali oturur. Ayet-i kerimeler arasında matematiksel mantık yürütür. İşte emzirme suresi şu kadar bir başka ayet bilmem nedir. 7 ayda da bir kadının doğum yapabileceğini ayetler arasındaki matematiksel formülden çıkarır ve der ki bu kadın temizdir. Ömer İbni Hattab der ki Ali olmasaydı Ömer helak olurdu. Az kalsın masum bir kadını rejim edecektim der ve kadını serbest bırakır. Şimdi bunu şey için aktarıyorum. Ehli hal vel akt meclisi. Diğer yandan dil kurallarına ters düşüyor. Allah-u Teala orada emir sahiplerinden söz ediyor. Şimdi sünni kardeşlerin takıldıkları noktalardan biri sizden. Allah-u Teala peygamberler için de sizden diyor. Bu çok önemli bir ayrıntı değil. Kema ersenna fikum rasule. Sizden, sizin içinizden bir peygamber gönderdik. Yani sizin tanıdığınız, sizin aşina olduğunuz, sizin bildiğiniz ve bu makama liyakatine de sizin şahit olduğunuz. Buradaki ve ulul emri minkum, sizden olan emir sahiplerinden de kasıt olur. Sizin bildiğiniz, tanıdığınız, aşina olduğunuz ve bu makama uygun olduğunuz sizin de bildiğiniz. Peygamberin işaret ettiği kişilere. Üçüncüsü, Kur'an-ı Kerim'in yine mantığına ters düşüyor. Yine Fahrettin Razi'nin ifadesiyle, ve ulul emri minküme itaati emrederken istisna getirmiyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani adaletle hükmettikleri müddetçe, adil oldukları müddetçe, müttaki oldukları müddetçe, fazıl oldukları müddetçe gibi bir istisna getirmiyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah birilerine itaati emrettiği zaman o itaatini emrettiği kişinin yanlışı emretme ihtimali varsa istisna getiriyor. Ayet geliyor mu aklınıza bu konuda?
Anne baba.
Evet. Maşallah. Muhakkak ki Allah size anne ve babanıza iyilik etmenizi ve itaat etmenizi emreder. Ancak bana karşı bir günahı emretmeleri hali müstesna. Bu ve ulul emri minkümdeki sözü edilen kişilerin yanlışı emretme gibi bir ihtimalleri söz konusu olsaydı diğer ayette istisna getiren Allah burada da pekala ne yapması gerekiyordu? İstisna etmesi gerekiyordu. Çünkü biz kullar kendi aramızdan İsa'yı adil bilir başımıza getirebiliriz. Ama İsa'nın batınını biz bilmeyiz. İsa'nın Allah'la ilişkisini biz bilmeyiz. İsa'nın hangi fitnede zaafa düşeceğini, hangi noktada ayağının kayacağını biz bilebilir miyiz? İnsanlar düşünün ki en iyisini seçtiler. Kendi işlerinden en iyisini seçtiler. O en iyinin bile yanılma, o en iyinin bile yanlışı emretme riski vardır. Böyle bir riski Allah ümmetin başına musallat etmez. Yanlışı emredebilecek ihtimalde olan birine itaati mutlak anlamda farz kılmaz. Eğer öyle olsaydı İslam ümmetin arasında ihtilaf çıkmazdı. İlk halifeye ümmet arasında ihtilaf çıkmadı mı? Bir kısmı dedi ki ben zekat vermiyorum. Şimdi bu olaya irtidat diyorlar. Tarihi iyi okumamız lazım. Doğru. İrtidat edenler oldu. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra irtidat edenler oldu. İrtidatlarına binaen zekatı da vermeyenler oldu. Fakat zekat vermeyenlerin hepsi irtidat etmemişti. Tarihi Cevdet Paşa'yı açın okuyun. Halifenin görevleri gidiyor. Selamun aleyküm selam. Zekat toplamaya geldik. Halifemiz Ebu Bekir'in memuru olarak. Adamlar diyorlar ki yani o nereden çıktı? Tarihi Cevdet Paşa'dan okuyorum şu anda. O nereden çıktı diyorlar. Çünkü adam veda haccına gitmiş. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra velinin kim olduğunu ilan etmiş. Adamlar kalkmış köylerine gitmişler. Asayiş, berkeman hayatlarına devam ediyorlar. Medine'de bir şeyler olmuş. Bir başkası halife olmuş. O halifenin memurları gelmiş zekat toplamaya. Adam mürtet değil. Adam namazında, niyazında, orucunda, Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor. Fakat diyor ki bu işte bir problem var. Durun gidelim Medine'de bu işi halledelim. İtiraz ediyorlar. Halid bin Velid gidiyor zekat toplamaya. Adam diyor ki ya bu işte bir aykırılık var. Uzak yoldan gelmişsiniz. Gelin hele bir karnınızı doyurun, namazımızı kılalım. Gidelim beraber halifenin huzuruna bu işi halledelim. Adamlar namazdayken öldürülüyorlar. Namazdaki adama mürtet diyebilir miyiz? Beraber namaz kılıyorlar. Adamlar namazdayken adamların kılıçlarına el koyuluyor ve adamlar öldürülüyorlar. Tarih kitapları yazıyor bunu. Ve o kabilenin reisinin kellesi kesiliyor. Adamlar mangal kuruyorlar. Mangala 4 ayak koyacaklar. 4 ayağın 3'ü taştır. Birisi kabile reisinin kafatasıdır. Mangalda et pişiriyorlar, yiyorlar. Ve o kabile reisinin eşiyle beraber oluyor. Tarih kitabı bunu bize aktarırken diyor ki Halid bin Velid kabile reisinin eşiyle evlendi. Şakir hocam siz hocasınız. Bir insan koca söyleyen bir kadınla ne zaman evlenebilir? He? O gece nasıl evlenebilir abi? O gece evlenebilir mi?
Evlenemez.
Biz bu tarihler boyu okuyoruz. Bir gün sormadık ki ya nasıl olur da evlenebilir o gece? Bunu bir kere soramadık.
Bu rivayetlerin sıhhat durumu...
Şimdi hocam bunlar aşkın rivayetler. Yani mesela bunu Asım Köksal'dan okursunuz, İbn Kesir'den okursunuz, efendime söyleyeyim En Nihaye ve Bidaye'den okursunuz, Tarih-i Tabari'den okursunuz, Tarih-i Yakubi'den okursunuz. Yani mesela bu rivayetleri ben kalsam, kaldı ki ben şeyi okumuş da değilim. Yani Şia tarihi de hiç okumuş değilim. Türkiye'mize tercüme edilmiş yok. Doğru sizin isterseniz İran'da da doğru düzgün. Şiaların kaleme aldığı tarih yoktur. Şu anda Kum'da, Meşhed'de Sünni tarihçilerin tarih kitapları okunuyor. Şialar doğru düzgün tarih kitabı yazmamışlar.
Şimdi hocam burada 12 imamdan sonraki zaman dilimi için ne söyleyebiliriz?
Bunu Şükrü hocam daha önceden galiba sormuştunuz. İmamet mantığı ilmen kabul edilir, ona yakın getirilirse bu sorunun cevabı oturur. Bu cezaevindeyken Marksist kardeşlerle oturup konuşuyorduk. Onlar bana işte İslam ekonomi doktrinine dair sorular sorarlardı. Ben de onları evrenin ve bizim var edilişimize çekerdim, Allah'a çekerdim. Onlar ısrarla bana ekonomi sorarlardı. Ben de ısrarla onları Allah'a anlatmaya çalışırdım. En sonunda bir tanesi istedi. Ne dedi ya ben sana ekonomiden soruyorsam bana Allah'tan bahsediyorsun. Ben de dedim ki her ekonomik doktrin kendisini üzerine bina ettiği varoluş felsefesi üzerinde değerlidir, anlamlıdır. Siz o varoluş felsefesini anlamadan üzerine bina edilmiş ekonomisini konuşursanız komik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Doğru mu değil mi abi?
Doğru.
Şimdi Marksist ekonomiden her şeyin tesadüfen geliştiğini kabul eden felsefeyi çekip çıkarırsanız Marksist ekonominin bir anlamı kalır mı? Kalmaz. İşte kapitalizmin üzerine bina edildiği idealist felsefeyi çekip çıkarırsanız kapitalist ekonomi değeri kalır, kalmaz. İşte egzistansiyalist felsefeyi bir tarafa çekip çıkarırsanız onun üzerine bina edilmiş liberal ekonominin bir anlamı kalır mı? Kalmaz. Allah'ı, bütün bir evreni, bütün bir varlığı ve bizi yaratanın Allah olduğunu ve bir gün Allah'ın huzuruna gideceğimizi, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceği temel felsefesini çekip çıkardığınız zaman faizin haramlılığının, sadakanın güzelliğinin bir anlamı kalır mı?
Kalmaz.
Kalmaz. Niye ben kazandığım paradan götüreyim adamı birine vereyim dersin? Cennet yoksa, cehennem yoksa, Allah yoksa, peygamber yoksa, kitap yoksa bunun ne anlamı var? İslam ekonomisinin ne anlamı var? Şimdi imamet teorisi temel bir mantıktır. Kur'an-ı Kerim'de imamet var mıdır, yok mudur? Burayı bir kere kavramamız lazım. Ha vardır'a yakın ettikten sonra kimdir'e geliriz. İsimler çok önemli değildir. Mümkündür ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberden sonra imamet şarttır. Allah'ın emridir bulduk. İsimleri araştırırken de Hazreti Ebu Bekir'dire geldik. Başımız üstünde, gözümüz üstünde. Buna bir, bizim isimlerle problemimiz yok ki. Hazreti Ömer'dir deriz. Hazreti Osman'dır deriz. Halid bin Velid'dir deriz. Hiçbir problemimiz yok. İsim çok önemli değil. Ha, öyleyse Hazreti Ebu Bekir'den sonra ne olacağını cevabını ararız. Ve nihayet geliriz. 12. imam kimdir deriz. O nasıl olacak? Kıyamete kadar bu insanların durumu nasıl olacak? Bunların cevabı yok değildir. İslam kendisinin ürettiği bir disiplini cevapsız bırakmaz. İslam'ın cevabı vardır. Fakat her söz yerli yerince güzeldir. Yani matematikte çarpım tablosunu ezberlemeden kalkıp bir problemi çözmeye çalışırsak yanlış yaparız. İlmi açıdan güzel olmaz, güzel neticeler alamayız. Onun için eğer mümkünse biz aramızda Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nden sonraki din sistematiği hakkında bir noktada buluşabilmemiz lazım. Şükrü Hocam, bu konuda anlaşıyor muyuz? Öyleyse o soruya inşallah ondan sonra cevap veririz.
Hocam özür dilerim. Estağfurullah. Yeni geldim, müsaade
edin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş geldiniz. Şimdi bu iki şey aynı değil benim kanaatimce. Yani ekonomi örneği verdiniz. Evet. Ekonomiyi tekrar dizayn etmek, düzeltmek, ilkeler koymak mümkündür. Yani ama çok önemli olan bir rivayet Allah Resulü tarafından. Ebu Bekir biliyordu bunu, Hazreti Ömer biliyordu, Hazreti Osman biliyordu. Yani kimler bilmiyordu acaba bu İmam Ali'nin veliaht makamında olduğuna dair? Yani Hazreti Ebu Bekir bunu bilmiyor muydu acaba sizce?
Evet. Yani bu soruları biz duygusal sorular olarak alıyoruz. Şimdi, ve duygusal açıdan da sizi paylaşıyoruz. Sizi anlıyoruz. Sizi bağrımıza basıyoruz. Verdiğiniz tepkinin çok doğal ve çok normal bir tepki olduğunu anlıyoruz. Çünkü biz bu kültürel muhitte dünyaya geldik. Gelin biz bugünü konuşalım. Bugün Fethullah Gülen hocamla Mahmud Efendi hocam aynı yerde duruyorlar mı? İdeolojik olarak, taktik olarak, siyaset olarak, İslami anlayış olarak aynı yerde duruyorlar mı?
Hayır.
Durmuyorlar. Tarihe not düştük. Fethullah Hoca Efendi'yi sevenler Fethullah Hoca Efendi'nin hayatını yazdılar. Ve Fethullah Hoca Efendi'nin Mahmud Efendi Hazretleri'ni hiç sevmediğini not ettiler. Bir gün bile olsun oturup bir çay bile içmediğini, onun yöntemini beğenmediğini ve sevmediğini yazdılar. Mahmud Efendici kardeşlerimiz de Mahmud Efendi'nin hayatını yazdılar. O da Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi sevmiyor. 100 yıl sonraki nesil oturdu, okuyorlar bunu. Şimdi sorar o 100 yıl sonraki nesil haklı olarak der ki, ya bunlar birbirlerini hiç görmediler mi, birbirlerini tanımadılar mı, onun dediğini Mahmud Efendi bilmiyor muydu, Mahmud Efendi'nin dediğini Fethullah Hoca Efendi bilmiyor muydu, herhalde bu kitaplarda problem var diyerek savunma yapmak zorunda kalır değil mi? Bir Müslüman vereceği tepki budur. Normaldir bu tepki. Şimdi doğru. Biz bir kültürden geldik ki Sahabe gökteki yıldızlar gibidir. Öyle değil mi? Öyle. Eğer Allah Resulü İmam Ali Aleyhisselam'ın imametini ilan ettiyse, gökteki yıldızlar niye buna karşı gelsinler ki? Tepki doğru bir tepki. Dolayısıyla biz Şükrü Hocam'la da ilk günler burada konuşurken oraya işaret etmiştik. Şükrü Hocam demişti ki İslam ümmetinin vahdeti nasıl temin edilebilir? Biz de demiştik ki Allah ve Resulünün kutsadığının dışında kutsal kabul etmemek. Bu bir. İkincisi, ilmi meselelere mezhebi çerçevede yaklaşmamak. Bu iki. Bunların ikisini biz başarabilirsek ümmetin arasındaki ihtilafları ortadan kaldırabiliriz. Şimdi problem sadece İmam Ali'nin velayetiyle Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinden ibaret olsa sorduğunuz soru doğru. Problem o kadarıyla değil ki. Mesela tarihe biz şu soruyu sormaz mıyız? Gökteki yıldızlar olan sahabeler Cemel denilen yerde savaşmadılar mı? Şimdi burada ben şunu soramaz mıyım? Cemel Savaşı'ndaki iki ayrı cephedeki sahabelerden hangisi hangisinin bildiğini bilmiyordu, hangisi hangisinin bilmediğini biliyordu ki birbirlerinin kanlarını caiz gördüler. Problem sadece Ali ve Ebu Bekir meselesi değil ki. Peygamber Efendimiz'in vefatından hemen sonra ümmette problem var. Hemen sonra ümmette problem var. Şimdi öyleyse bu problemin sebebini bulmak zorundayız. Bu sebebi araştırırken biz duygusal davranırsak, kutsallara takılırsak bir neticeye varamayız. Kur'an-ı Kerim bize yol gösteriyor. Diyor ki, o gün Allah sizin sıfatlarınıza bakmaz. Allah sizin amellerinize bakar. İnsanların yaşadıkları dönemler, yaşadıkları tarihler, tarihin bir şekilde kazandırdığı sıfatlar önemli değildir. İnsanların amelleri önemlidir. Biz kişileri yapıp ettiklerine bakacağız. Efendim hocam.
Değerli hocam, şimdi benim, yani tabii tanışmıyoruz da, ben şunu soruyorum, yani duygusal değil, tepki değil, tepkisel değil. Kimseyi de kutsallaştırdığım yok. Şimdi gayet realite olarak soruyorum. Yani mütevatir haberler Allah Resulü'ne bize kadar gelen. Mütevatir biliyorsunuz yani sürekli naklediliyor. Birebir ilişkiyle geliyor yani bize kadar ulaşıyor. Nesiller böyle sürekli. Belirli sayılıklarında yaşanmış, bilmiş olaylar. Şimdi çok önemli, tarihin seyrini değiştirecek bir hadise, bir rivayetten bahsediyorsunuz. Yani bunu sahabeler duymuş olmalı. Büyük sahabeler var, fakir sahabeler var. Yani bunların hepsi mi sessiz kaldı ve İmam Ali'nin velayet makamında olduğuna dair bu bilgi nasıl saklandı? Yani bunu izahını yapabilir misiniz bize?
Saklanmamış ki, saklasaydık biz konuşamazdık, biz bunu okuyamazdık. Şimdi bilmekle kabul etmek farklı şeylerdir.
Kimler bilmekle... Şimdi tam da burada hocam şu soruyla beraber değerlendirirseniz. Şimdi eğer Allah Resulüne itaat dedik ya, bu itaatsizlik olarak algılanacak tabii sonuç olarak. Çünkü beyan etmiş, vurgu yapmış, isim vermiş. Delil dinleştikten sonra bunu bildikleri halde bilmez gibi davranış, itaatsiz davranış olacağı için itidat etmiş olması kaçınılmaz olur. Çünkü Allah Resulüne itaatsizliğin Kur'an-ı Kerim'de izahı var. Bu küfürle eşdeğerdir. Yani böyle baktığımızda büyük kalabalıkları, dün savaşta malını ve canını ortaya koyan o sahabelerden pek çoğunun Allah Resulü'nün bu beyanına rağmen sessiz kalması bu sefer şey oluşturuyor, dinden dönme gibi algılanır.
Yok,
ve büyük
o yanlış
çoğunluk
olur.
Var.
Yok. Şimdi ayet-i kerimelerde, özür dilerim hocam, ilminize güvenerek hemen araya girdim. Ayet-i kerimelerde küfür iki anlamda kullanılır. Birisi global küfürdür. Bugünkü ateizme karşılık gelen Allah'ı, Resulü'nün kitabı ve onun getirdiklerini inkar anlamında global küfürdür. قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ'daki kastedilen kafirler. Bir de Kur'an-ı Kerim'de lokal küfürler vardır. Bir mevzunun küfrü, bir konunun inkarı, bir konunun üstünün örtülmesi. Kur'an-ı Kerim'de iki anlamda kullanılır. Şimdi dolayısıyla İmam Ali Aleyhisselam'ın velayeti hususunda bir insanın gerçeği örtmesi demek, Allah ve Resulüne imanını zikrettiği müddetçe ateist karşılığında kafir olması mümkün değildir. Adam Allah'a mümin, peygambere mümin, Kur'an'a mümin, Ali velayetine mümin değil. Lokal küfür söz konusu. Dolayısıyla burada irtidat söz konusu değildir. Bir kere burayı düzeltmemiz lazım. Yani harici mantıktan kendimizi korumamız lazım. Tarihte de olmuştur. Hariciler olaya bir beyaz, bir de siyah olarak bakarlar. Oysa insan ne kadar renkliyse, hakikat karşısındaki insanın duruşu da o kadar renklidir. Hiçbir zaman için beyaz ve siyah olarak olaya bakamayız. Peygamber Efendimiz'in yargı biçimini inceleyecek olursanız, Peygamber Efendimiz'in yargı biçimi de siyah ve beyaz biçiminde cereyan etmemiştir. Burayı bir kere önce düzeltelim. İkincisi, tarih bir ilimdir. Arkadaşımız zikrettiği gibi tevatür rivayetler var. Şimdi abim, bırakın tevatür rivayetleri. Ümmet tevatüründe, boşverin tevatürünü, mucizeliğinde şüphesi olmadığı Kur'an'ın ayetleri hakkında ihtilafa düşmedi mi? İki haftadır işlediğim Maide suresi hakkında ümmet ihtilaf halinde. Maide suresindeki 55, bırakın mütevatir olmayı, mucizevi Kur'an'ın kelamıdır. Ümmet ihtilafa düşüyor. Diyor ki yok, buradaki vela kelimesinin kasıt şudur. Şimdi dolayısıyla mütevatir rivayetlerde de ümmet fikir yürüttü. Ben Kadiruhum olayı dediğim zaman siz neyi kastettiğimi biliyorsunuz değil mi? Çünkü siz de okudunuz. Bu mütevatir bir rivayet. Hem Sünni kaynaklarda mütevatir bir rivayet, hem Şii kaynaklarda. Rivayet hakkında bir problem yok. Sünni kardeşler bu rivayet mevzudur demediler. Zayıftır demediler. Uydurmadır demediler. Kendileri bizzat aktardılar, dediler ki Resulullah Aleyhisselam Kadiruhum'da 120 bin sahabeyi topladı. Develerin yularlarından yükselti yaptı. Üstüne çıktı, Ali'yi yanına aldı, ses kontrolü yaptı, sesim her taraftan duyuluyor mu dedi. Ali'nin elini kaldırdı, Sünni kitaplardan aktarıyor. O kadar kaldırdı ki diyor, Ali'nin koltuk altının beyazı göründü. Ben kimin Mevlasıysam, Ali de onun Mevlasıdır dedi. Şu anda Halebi Sahir'den aktarıyorum, tarihçi, Sünni tarihçi Halebi Sahir'den aktarıyorum. Resulullah'ın konuşması bittikten sonra sahabeden birisi öne doğru yürüdü. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, Allah'ın bir olduğuna söyledin, inandık. Senin onun elçisi olduğunu söyledin, inandık. Namaz kıl dedin, kıldık. Zekat ver dedin, verdik. Savaş dedin, savaştık. Şimdi bütün bunlardan sonra, kendinden sonrası için amcanın oğlu ve damadını kendi yerine, bizim başımıza emir mi tayin etti? Halebi Sahir'den okuyabilirsiniz. Evet diyor Allah Resulü. Peki diyor, bu Allah'tan mı senden mi? Allah Resulü diyor ki vallahi Allah'tandır. Halebi diyor ki o soruyu soran kişi homurdanarak yürüdü. Eğer Allah'tansa dedi başıma taş düştü. Ve giderken bir su kemerinin altından geçerken diyor kemerden düşen bir taş başına isabet etti ve orada öldü. Rivayette problem yok. Şimdi bu, hocam, özür dilerim, ben sözümü bitireyim. Buyurun. Bu rivayeti aktarıyor. Diyor ki bu rivayet doğru. Burada Allah Resulü Ali'ye olan sevgisini izhar etti. Çünkü velayetin kelime anlamında şey de var ya, sevgi de var ya. Yani Allah Resulü demiş ki ben Ali'yi seviyorum, siz de Ali'yi sevin. Problem yorumda. Şimdi dinde ihtilaf, dinde tahrif nasıl oluyor? Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ümmetlerin halini bize aktaran ayet-i kerime geliyor. Diyor ki onlar kelimeleri yerlerinden oynattılar. Şimdi velayet kelimesinin ne anlama geldiğini peygamberin sünnetiyle çerçevelemezsek şu ayette şu anlama geldi, şu ayette şu. Ya mesela Şükrü abim çok bilir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in den önce Maliki yevmiddin'deki din kelimesi ne anlama geliyor hocam?
Ceza günü.
Ceza günü, kıyamet günü. Oysa din kelimesi bir başka ayette ne anlama geliyor? Kurallar bütün. Öyle değil mi abi? Şimdi Maliki yevmiddin'de niye ceza günü diyoruz da bir başka ayette onu kurallar bütünü olarak anlamlandırıyoruz? Cümle bütünlüğünün içindeki durumuna göre. Çünkü yerinden bahsediyor. Öyle bir gün ki o gün, o günün maliki Allah. Allah'tan başka malik yok. Hangi gündür o gün? Dine orada bir anlam veriyoruz. Din gününe, ha ceza günüymüş. Ama bir başka ayette din kelimesini kurallar bütünü olarak algılıyoruz. Şimdi vela kelimesinin de kullanıldığı cümle bütünlüğüne göre anlamlandırmak zorundayız. Aramızdaki problem bu. Şimdi bu problemi bir tarafa atalım. Vatandaş rıza mantığı yürütelim. Peygamber Efendimiz'in makamının ciddiyetini biz hepimiz biliyoruz değil mi? Dağılmış olan hüccacı toplasın. Emir buyursun. Doğuya, kuzeye, batıya gitmiş. Herkes evi için yola düşmüş. Münadiler çıkarsın. Bütün hacıları geri toplasın. O sıcağın altında, o çölde Allah Resulü sizi çağırıyor. Çağırdı, topladı bütün hacıları. Kümbelti yaptı, yükselti yaptı, çıktı, Ali'yi de aldı. Ne oldu? Ey sahabe ben Ali'yi çok seviyorum. Ya bu Resulü Aleyhisselam ciddiyetine uyar mı böyle bir şey? Yani böyle bir seremoniye, böyle bir merasime niye ihtiyaç duysun ki? Ali'yi sevdiğini bilmeyen sahabe mi var? Rivayet orada kalmıyor ki. Rivayet devam ediyor. Diyor ki Allah Resulü emretti. Ali için çadır kuruldu. Ali o çadıra oturdu ve sahabe gitti, beyat etti. Ey Ali, mübarek olsun makamın. Getirle beyat ettiler. Şimdi bu mütevatir bir rivayet. Rivayette problem yok ki. Problem onun açılımında. Şimdi onun için ben sizden istirham ediyorum. İhsan kardeş miydi? İhsan kardeş, Şükrü hocam, ben buralarda iz sürmenin ilmen bizi bir neticeye götürmeyeceğine kaniyim. Bizi ihtilafa düşürür, bizi birbirimizden soğutur. Burada isimler söz konusu, burada kutsal bildiklerimiz söz konusu. Onun için ben diyorum ki buralara girmeyelim. Biz önce olayı yukarıda arayalım. Din denildiği zaman ne anlıyoruz? Bu dinin sürekliliğinden biz ne anlıyoruz? Bu din öyle bir şey olması lazım ki sürekli olarak Allah'a ait olsun. Allah'ın eli onun sürekli üzerinde olsun. Bu din beşere terk edilmesin. Çünkü biz İslam'dan önceki dinlerin akıbetini gördük ki beşere terk edildiğinde o din, din olmaktan çıkıyor. Zalimlerin, zalim sultanların, müstebitlerin oyuncağı haline geliyor. Allah aşkına bana söyler misiniz? Tarih boyu zalimler İslam'ı istismar ettiler mi etmediler?
Ettiler.
Nasıl edebildiler peki? Niye edebildiler? Adamın adı tarihe zalim diye geçiyor. Haccacı zalim. Müminlerin halifesi. Yezid, müminlerin halifesi. Kendisinin hilafetin, hilafet makamında bulunduğu ümmetin dininin, kitabının nazil olduğu evin evladını katlediyor. Bunlar garip şeyler değil mi? Yezid. Şimdi mesela büyük bir ihtimalle Şükrü hocam şu anda Yezid'in Allah belasını versin diyebileceğine ihtimal veriyorum ben. İhsan kardeşim de Yezid'in Allah belasını versin diyeceğine ihtimal veriyorum. Burası önemli değil. Ben Yezid'e lanet okunması için konuşmuyorum. Yezid'in şamar olan olarak kullanılmasının da ilmi bir değeri yok. Ama şurayı ilmen soruyorum. Resulullah Aleyhisselam'dan 60 yıl sonra kısa bir tarih geçmiş. Ne olmuş ki bu Yezid ümmetin başına gelebilmiş? Bu din nasıl bir dindi ki? Allah Resulü'nün çatısını çattığı devletin başına 60 yıl sonra Allah Resulü'nün evladını katledebilecek. Onu katletmesi için namazında, niyazında, elinde kılıç 30 bin tane adam çıkarabilecek. Bunlar, bu soruları kendimize sormamız lazım. Sadece Yezid şamar olan olarak kullanılmasın.
Hocam.
30 bin tane insan var. Ve bu insanlar namaz vakti geldiği zaman fasla verip namaz kılıyorlar. Hedeflerinde ise peygamberin evladı var. Ve tarihe bir not düşemediler ki bu peygamberin evladının suçu da şuydu, şu suçtan dolayı da onu katlettik. Tarihe de not düşemediler. Onun için din metodolojisini önemsiyorum. Gelin şu din metodolojisi üzerinde konuşalım. Din mütemadiyen Allah'tandır ve hep Allah'a ait olması gerekir. Allah kendi içimizden seçmiş olduğu insanlarla bu dini kendi kontrolü altında tuttu. Allah hiçbir zaman için bu dini kendi içimizden seçip atayacağı birileri olmadan bizim içimizde hakim tutamaz, tutmaz. Bizi başıboş bırakmaz Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim, Osman kardeş az önce dedi ki Kur'an elimizde. Kur'an tek başına yeterli oluyor olsaydı şayet, ümmetin tarihi altın sayfalarla dolu olacaktı bugüne kadar. Tarihteki bütün savaşlar, Müslümanların arasındaki bütün savaşlarda söz sahibi ve istismar edilen Kur'an olmuştur. Kur'an'ın dili yoktur. En kamil yasa da olsa kendisi bir iş görme kabiliyetine sahip değildir. Allah Resulü sayesinde Kur'an iş gördü. Allah Resulü'nden sonra Kur'an'ın kendi başına iş görme kabiliyeti yoktur. Onun içindir olsa gerek ki Allah Resulü veda haccında Kur'an'la beraber bir şey daha bize emanet etti. Bu çerçevede biraz düşünmenizi istirham ediyorum. Ve dediğim gibi sizin duygularınızı ben çok rahat anlıyorum. Biz buraya kolay gelmedik. 6 ay, 7 ay, 1 yıl uykusuzluk çektik. Kabuslar gördük. Okuyoruz. Zihnimiz bir şeye evet diyor. Gönlümüz hayır diyor. Fakat Allah ve Resulü ve onun öngördüğü şeyler için her şeyimiz feda olsun mu olmasın mı?
Olsun.
Bugüne kadar bildiğimiz kutsallarımız feda olsun mu olmasın mı?
Olsun.
Ha, önemli olan burayı tespit edebilmek. Ben bugüne kadar şunu kutsal bilmişimdir ama yok bu yanlış yapabilirmiş. Ya ayet-i kerimeleri gözümüzün önünde bulunduralım. Musa Aleyhisselam'dan ben bir tane örnek vereyim. İnsan olgusuna yaklaşmak için. Samiri'yi tanıyor musunuz? Samiri kimdir? Musa Aleyhisselam'ın sahabesidir. Evet. Doğru mu?
Evet.
Nasıl bir sahabedir? Kalitesine dair bir ipucu var mı?
İlmi çok yüksek. Cebrail Aleyhisselam'ın ayak izleri.
Evet. Öyle bir sahabe ki.
Görebilecek.
Öyle bir sahabe ki Allah Resulüne gelen elçinin ayak bastığı yeri görüyor. Yani herhangi bir sahabe de değil. Çok önde gelen bir sahabe. Çünkü ayet-i kerime bize ipucu veriyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam, ey Samiri bunu sana yaptıran nedir? O da diyor ki sana gelen elçinin ayak bastığı yerden toprak aldım. Ve erittiğim mücevherlerin içine attım. Abi, Allah Resulüne gelen Allah elçisini gören, müşahede edebilen bir makamdaki insan, insanları buzağıya sattırabiliyor mu? Biz bu rezervi herkes için koymalıyız diyorum. Benim için de koyun. Ben de sizin için koyayım. 10 yıl önceki kutsal bildiğimiz birisi için de koyalım. 1000 yıl önceki bildiğimiz kutsal birisi için de koyalım. Yapıp ettiklerine bakalım. Yapıp ettikleri Allah ve Resulü'nün övdüğü şeylere uygunsa başımızın tacıdır. Ayağının tozunu yalayalım. Ayağının tozunu yalayalım. Hadi bırakın ayağının tozunu, bindiği atın burnunu, sümüğünü yalayalım. Ama yok, yapıp ettikleri Allah ve Resulü'nü üzmüş. Din sistematiğinde bozulmaya yol açmış. Müslümanların kanının akmasına sebep olmuşsa, olmaz abi böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey.